Ayrım 4. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 34. 5. Bölüm. Tanklar Sincan'da neden göründü? Kudüs gecesinin yankıları devam ederken 4 Şubat 1997 Salı günü sabah saatlerinde zırhlı araçlar Ankara'da tatbikata başladı ve bu hadise yıllarca konuşuldu. Kimileri tankların geçişinin tatbikat olmadığını ispatlamaya çalıştı. Bunu dile getiriyorlardı. Çünkü 28 Şubat darbedir diyenlerin cebir faaliyeti göstermeleri gerekiyordu. Zırhlı araçların kışladan dışarı çıkmalarını tankları yürüterek gözdağı verdiler şeklinde yorumladılar ve bunun bir şiddet eylemi olduğunu savundular. Bu savunuları tüm aksi delillere, resmi yazılara rağmen mahkeme tarafından da kabul edildi. Eğer gerçekler hükme esas alınsaydı mahkemeden darbe kararı çıkamazdı. Gelin somut gerçeğe dayanarak 4 Şubat 1997'de yaşananlara birlikte bakalım. Zırhlı araçlar birlikten neden çıktı? Peki Sincan tanklarıyla ilgili gerçek neydi? Sincan'da yaşananlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yıl öncesinden planladığı NATO'nun Geri Bölge Savunma Planı GSP eğitimi dahilinde zırhlı araçların tatbikatından başka bir şey değildi. Sizlere şöyle anlatalım. 35 kadar zırhlı aracın 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan'dan geçerek eğitim alanı olan Mürtet Akıncı Hava Üssü'ne intikali üssün geri bölge yani NATO savunma planı ile ilgili. Mürtet Hava Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu arazide 1950 yılında ABD'ye tahsis edilen depolar ve hava meydanı inşa edildi. Bu bölgede kurulan depoları meydanın ve diğer tesislerin koruması için özel bir Türk müfrezesi teşkil edildi. Birliğin takviyesi görevi ise özel yönergesiyle Etimesgut'ta konuşlu bulunan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na verildi. Daha sonra ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşma ile hava üssü tamamen NATO tahsisli statüde TSK'ya devredildi. NATO'ya tahsisli bütün birliklerde olduğu gibi aynı statüde görev verilen Etimesgut'ta konuşlu Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı da GSB ve yönerge gereği yılda en az bir defa NATO'nun görevlendirdiği denetleme heyeti tarafından fiili ve planlı olarak harekata hazırlık denetlemesine tabi. Elbette hikaye Soğuk Savaş dönemine uzanıyor. Bu denetlemeler muhtemel Sovyet hava indirmesi tehdidine yönelik bir hazırlık. Bir bölümünde en az 100 zırhlı araçlık bir takviye kuvveti belirli bir süre içerisinde palet üzerinde basarak yani yürüyerek Etimesgut'tan gelip plana uygun şekilde üssün geri bölge emniyeti için kritik tesislerde konuşlanıyor. Reaksiyon sürelerinin hesaplanması ve harbi hazırlık seviyelerinin ölçülmesi anlaşmalar gereği zorunlu ve planlı bir uygulama. Yani Kudüs gecesinin üzerinden 4 gün geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı bir eğitimi olan zırhlı araçların 4 Şubat 1997 tarihinden Sincan'dan tatbikat alanına intikalinin Kudüs gecesi ile ilişkilendirilmesi ancak niyet okumayla izah edilebilir. Zırhlı araçların tatbikatından sonra ise Genelkurmay Başkanı seviyesinde olayla ilişkisi bulunmayan planlı bir tatbikat olduğu hem Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hem de Milli Savunma Bakanı Turan Tayan aracılığıyla hükümete bildirilmişti. Emri veren komutan anlattı. Zırhlı araçların tatbikatı 28 Şubat konusu her açıldığında gündeme geliyor. Davada da sıklıkla konuşuldu. Gerek sanıklar gerekse mahkeme Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tatbikata ilişkin bilgi ve belge istedi. Mahkemede birçok isim gerek tanık olarak gerekse de sanık olarak verdikleri beyanlarda konuya değindiler. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal sanık olarak mahkemede verdiği ifadesinde 42-43 yıllık askeri hayatımda Sincan'dan tankların geçişi kadar istismar edilmiş bir konu görmedim, bir olay yaşamadım dedi. Kudüs gecesiyle 4 Şubat 1997'de tankların Sincan'dan geçmesinin bir ilgisinin olmadığını söyleyen Köksal, normalde 7 Şubat 1997 tarihinde Akıncı Üs bölgesinde planlanmış bir özel görev tatbikatı olduğunu, bu tatbikatın her yıl o tarihlerde rutin olarak düzenlendiğini söyledi. Peki, tarih neden değiştirildi? Orgeneral Köksal kendisinin de bu tatbikatı izlemek istediğini, ancak aynı tarihte başka bir görev nedeniyle İstanbul'da olması gerektiğini, tatbikatı izleyebilmek amacıyla kendi emriyle 3 gün erkene aldırdığını, fakat bu defa Gata'dan baş tabibin kendisini arayarak 4 Şubat'ta katarakt ameliyatı olacağını, daha önce 5 kez ertelenen bu ameliyatın artık ertelenemeyeceğini söylemesi üzerine emri ikinci kez değiştirmemek için tamam, tatbikata çıksınlar diye emir verdiğini kaydetti. Emri veren Kara Kuvvetleri Komutanı Köksal'ın ifadeleri durumu açıkça ortaya koyuyordu. Gündemde olan bir diğer soru ise zırhlı araçlar neden Sincan'dan gitti? Orgeneral Köksal'ın ifadesine dönelim. Köksal tatbikatın intikal güzergahı üzerinde bulunan bir menfezin yıkılmış olması nedeniyle tankların Sincan'dan geçmek durumunda kaldığını, olayın bundan ibaret olduğunu, Kudüs gecesi olayı ile tanklar arasındaki ilgiyi medyanın kurduğunu ve sansasyonel haber olarak yaydığını belirtti. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da ifadesinde zırhlı araçların yürüyüşüyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Demirel'de görüştüğünü söyledi. Görüşmenin içeriğini de aktaran Karadayı, yürüyüşün tatbikat kapsamında ve planlı olarak yapıldığını, bu tür eğitimlerin her zaman yapıldığını, dolayısıyla başka bir açıklamasının olmadığını Cumhurbaşkanı'na arz ettiğini ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine teşekkür ettiğini kaydetti. Basında ise tatbikatla ilgili yanıltıcı ve sansasyonel yayınlar yer alıyordu. Karadayı medyanın tavrına ilişkin attıkları adımı da anlattı. Tatbikattan bir gün sonra 5 Şubat 1997'de Hürriyet gazetesinde bir tekzip metni yayınlandı. Tekzip metni şu şekildeydi. Genelkurmay normal faaliyet. Genelkurmay motorlu yürüyüş denilen bu geçişin normal faaliyet olduğunu belirterek 6 ayda bir icra edildiğini ve Kudüs gecesi sonrasına denk gelmesinin tesadüf olduğunu açıkladı. Mahkemeye gönderilen evraklar. Genelkurmay Başkanlığı'nın 8 Kasım 2012 tarihli yazısıyla 4 Şubat 1997 tarihinde geri bölge savunma tatbikatı kapsamında tutulan Barış Ceridesi savcılığa gönderildi. Barış Ceridesi'nde 19.45'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 20'de EDOK Komutanlığı Şifahi Emirleri ile Kırmızı Tabur Akıncılar YSP bölgesine 4 Şubat 1997'de tatbikat için hareket etmesi emri alındı yazıldığı görülüyordu. Tatbikat emri önce 19.45'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Doğu Aktulga tarafından, daha sonra saat 20'de EDOK Komutanı Korgeneral İzzettin İyigün tarafından Kırmızı Tabura sözlü olarak verilmişti. Yani faaliyetin tatbikat maksadıyla icra edildiği hem Genelkurmay Başkanlığı'nın yazısı hem de Barış Ceridesi ile kanıtlanıyordu. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı da mahkemenin soruları üzerine 6 Aralık 2013'te gönderdiği yazıda özetle 4 Şubat 1997'deki faaliyetin 1996-1997 eğitim-öğretim döneminin sonunda yapılması gereken geri bölge savunma planı, birinci devre sonu Şubat ayı, tatbikat görevinin yerine getirilmesi faaliyeti olduğunu, tankların tank taşıyıcılarla taşınmasının hem teknik imkanlar hem de tatbikatın eğitim amacı açısından mümkün olmadığını açıklıyordu. Mahkeme 4 Şubat 1997 tarihindeki faaliyetin o gün ani olarak verilen bir emir gereği mi, yoksa daha önceden karar altına alınmış planlı bir tatbikatın gereği mi olduğu sorusunu da yöneltmişti. Komutanlık ise verdiği cevapta ilgili makam tarafından 1997 yılında yürürlükte bulunan geri bölge savunma planının imha edilmiş olduğunu söyledi. Komutanlık 1997 yılında yürürlükte bulunan geri bölge savunma planı geçen zaman nedeniyle imha edilmiş olsa da bu tür planların hazırlanmasına etki eden teşkilat, personel, arazi, silah gibi faktörlerin değişmemesi ve çok büyük benzerlikler göstermesi nedeniyle yürürlükteki 2004 yılındaki geri bölge savunma planındaki görevlerin 1997 yılında da verilmiş olabileceğini söyledi. Bu planlara göre geri bölge savunma görevini alan bir birliğin bu göreve yönelik olarak barış zamanında personelini denemek, telsiz ve komuta kontrol sistemlerini işletmek, varsa noksanlıklarını tespit ederek yeni eğitim döneminde bu noksanlıkları giderebilmek maksadıyla geri bölge savunma eğitimini ve bu eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olan motorlu intikal eğitimini yapmakla yükümlü olduğunu kaydetti. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nın yanıtını okuyarak devam ederim. Komutanlık 1996-1997 eğitim öğretim yılında 6'şar aylık 2 devreli eğitim döneminin ilk devresinin Eylül 1996'da başlayıp Şubat 1997'de sona erdiği, her devrede ferdi eğitimden tatbikata kadar devam eden tüm eğitim görevlerinin mutlaka icra edilmesi gerektiğini, birinci devrenin sonunda yapılması gereken tatbikat görevinin de bu nedenle devrenin sonu olan Şubat 1997'ye planlanmış olabileceğini, barış ceridesinde yer alan Akıncılar GSP bölgesine 4 Şubat 1997'de tatbikat için hareket etmesi cümlesindeki tatbikat için ifadesinin de Şubat 1997'de yapılan faaliyetin devre sonu tatbikatı kapsamında yapılmış olabileceğini ortaya koyduğunu belirtti. Tanklar tatbikat yerine taşıyıcılarla götürülmez miydi? Mahkemenin peşinde olduğu sorulardan birisi de buydu. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı bu soruya yanıtına o yıllarda tank taşıyıcılarının sayısının sınırlı olduğunu söyleyerek başladı. Komutanlık taşıyıcı miktarının sınırlı olması nedeniyle tabur görev kuvvetinin ancak iki seferde taşınmasının mümkün olabileceğini, tankların taşıyıcısız intikalinde geçecek intikal süresi 96 dakika iken taşıyıcı ile taşınması halinde bu sürenin 261 dakikaya ulaşacağını, dolayısıyla sadece intikalin bile gün içerisinde tamamlanmasının sağlanamayacağını söyledi. Yanıtta ayrıca tatbikatın amacının personeli ve araçları denemek, telsiz ve komuta kontrol sistemlerini işletmek, varsa noksanlıklarını tespit ederek yeni eğitim döneminde bu noksanlıkları gidermek olduğu göz önüne alındığında, taşıyıcı ile taşımanın eğitimin bu amacını yerine getiremeyeceğinin yer alması çok önemliydi. Bu cevap zırhlı araçların tank taşıyıcılarla taşınmasının hem teknik imkanlar hem de tatbikatın eğitim amacı açısından mümkün olmadığını açıklıyordu. Tankların yürütülerek intikali eğitimlerde denenmesi ve denetlenmesi gereken eğitimin esas unsuruydu. Sincan'dan başka yol yok muydu? Zırhlı araçların gözdağı vermek için değil de tatbikat için yürüdüğünü hem mahkemeye gönderilen evraklar hem de yakın tanıkların ifadeleri ortaya koyuyordu. Sorulan bir diğer soruya da yanıt verelim. Tanklar Sincan'dan başka bir yoldan gidemez miydi? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Sincan 1997 yılında Ankara'nın taşra ilçelerinden biriydi ve tankların yürüdüğü cadde anlatıldığı gibi işlek bir cadde de değildi. 1960 yılından bu yana zırhlı araçların intikali maksadıyla planlarda yer alan Sincan güzergahı fiilen kullanılmakta, mülki makamlarla koordine edilmekteydi. Mahkeme ve konu hakkında yorum yapanlardan bazıları bu fiili ve resmi durumun farkında olmadığı gibi bu güzergahın ilk kez 4 Şubat 1997 günü kullanıldığını zannediyor. Hem de Ankara Valiliği ve Sincan Kaymakamlığı'nın güzergah konusunda itirazı ya da bugüne kadar aksi bir beyanı da olmamışken, zırhlı araçların güzergahları ile ilgili detaylı bilgi vermek gerekirse, Sincan İntikal Güzergahı NATO Geri Bölge Savunma Planı ve Genel Savunma Planı'nda tahsisli NATO'ya deklare edilmiş Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından bilinen mülki makamlar ve yerel yönetimlerce açık tutulması gereken ve geri savunma planı kapsamında denetlenen bir zırhlı birlik intikal güzergahıydı. Bu husus ayrıca Sincan Zırhlı Birlik İntikal Güzergahı'nın o dönemde olduğu gibi bugün de geçerli geri bölge savunma planında bölgedeki kritik askeri tesislerin Akıncılar, Mürtet Hava Üssü dahil geri bölge savunması için konuşlanacak askeri zırhlı araçların güncel ve geçerli intikal güzergahı olduğu, Genelkurmay Başkanlığı'nca 15 Mayıs 2013 tarihli yazı ekinde savcılığa gönderilen 14 Mayıs 2013 tarihli Kara Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığı'nın yazısından açıkça anlaşılıyordu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yazısında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nın 30 Nisan 2004 yılında yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan geri bölge savunma planında sorumluluk sahalarında bir değişiklik yapılmayan, bir önceki planla benzerlik gösterecek şekilde Etimesut ve Sincan ilçelerindeki kritik tesislerin savunulması için Zırhlı Birliklerin intikal güzergahı şöyle anlatılıyordu. Etimesut ilçesi intikal yolu Zırhlı Birlikler Okulu garajları 4 numaralı Nizamiye, Turgut Özal Köprüsü Etimesut yolu. Sincan ilçesi intikal yolu Zırhlı Birlikler Okulu garajları Turgut Özal Köprüsü Etimesut çevre yolu köprü altı Sincan Yenikent yolu. Sincan ilçesi intikal yolu bugün de yürürlükte olan geri bölge savunma planında kritik intikal güzergahı olarak deklare edilmiş durumda. Halen yürürlükte olan plana göre 1997 yılında gerçekleşen geri bölge savunma planı kapsamındaki zırhlı birlik eğitim intikalinde olduğu gibi zırhlı birliklerin Sincan Yenikent istikametinde Sincan İstasyon Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nı takiben kritik tesislere intikalinin planlandığı açıkça görülüyor. Her iki intikal güzergahı da yasal, meşru, NATO'ya deklare edilmiş, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından bilinen mülki makamlar ve yerel yönetimlerce savunma planları açısından korunması ve açık tutulması gereken güzergahlar. Her iki güzergah da söz konusu NATO denetimli eğitimlerde denetleniyor ve fiilen eğitimleri icra ediliyor. Savunma planları gereği her iki güzergahı da kullanma yetkisine sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri yine de Etimesut intikal güzergahını kullanmayı tercih etti. Ancak menfez köprü onarımı nedeniyle zorunlu olarak geri bölge savunma planında tahsisli Sincan ilçesi intikal yolunu kullanarak eğitimleri planlandığı süre ve şekilde tamamladı. Burada bir hususa dikkat çekmekte yarar var. Her iki güzergahta açık olsa dahi eğitim ihtiyaçlarına göre her iki güzergahın da aynı anda kullanılması ya da hangi güzergahı kullanması gerektiğine karar verecek olan elbette Türk Silahlı Kuvvetleri Komutası. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hak ve yetkisi olduğu halde Etimesut ilçesi intikal yolunu önceliğine almış olması dahi iddiaların ve söylemlerin aksine TSK'nın kaçınma niyetini de açıklıyor. Sonuç olarak Sincan intikal güzergahı mahkemenin ve bazı isimlerin iddia ettiği gibi Sincan'daki tiyatroya karşı anlık verilmiş bir kararla rastgele belirlenmiş, planlarda bulunmayan bir intikal güzergahı değil. Aksine hükümet ve NATO tarafından bilinen savunma planlarında tahsisli yasal ve meşru askeri birlik intikal güzergahı. Bir hususa daha değinmekte fayda var. Mahkemenin gerekçeli kararındaki değerlendirmede Sincan'ın işlek caddelerinde tankların ve zırhlı araçların 4 Şubat 1997 tarihinde yürütülmesinin Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal'ın emriyle yaptırıldığı ileri sürüldü. Ancak Hikmet Köksal'la ilgili bu iddia gerçek dışıydı. Köksal tarafından tatbikatı icra eden Kırmızı Tabur'a herhangi bir intikal güzergahı emredilmedi. Barış Ceridesi'nde zırhlı birlik intikalinin hangi güzergahtan yapılacağı konusunda bir emrin verildiği yazılı değil. Emir tatbikatın planda olduğu şekliyle 4 Şubat 1997 günü icra edilmesine yönelik. 4 Şubat 1997 tarihli söz konusu intikal bir menfezin onarımda olması nedeniyle taktik birlik komutanının kararı ile zaten planda yer alan meşru ve yasal Sincan intikal yolu üzerinden icra edildi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 41.